Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha İneci.
Bu sefer introsu da değişmiş bir ikisi birle karşınızdayız. Bazı arkadaşlarımız soruyor, Ersin ne oldu, geri dönecek mi diye. Ersin askerden döndü ama henüz işe dönüp dönmemeye karar vermemiş durumda. Görüşmelerini sürdürüyor herhalde.
Yani bakalım, bir de şey oldu. Sanki ben ayağını kaydırmışım da.
Tabii ki öyle bir şey yok. Tamamen kişilerin tercihlerine kalmış bir şey. Asker gidip gelen adamı biliyorsunuz yani zorlan. Tutup da masaya oturtup çalıştırmaya başlayamıyorsun.
Tabii ki yani sonuçta kaç yaşında adam askerliğini yaptı.
Askerliğini yapmış adam, evet, gerçekten öyle.
Verecek birisi.
Umarız kendisi için en hayırlı kararı verir diyoruz ve haberlerimize başlıyoruz. Teknoloji dünyasındaki haberleri Avrupa Birliği ülkelerinden başlayalım istedik. Avrupa Birliği biliyorsunuz bizim kapısında beklediğimiz bir birliktelik ve genelde örnek gösteriyoruz.
Tabii
bir şey olduğu zaman.
İcraatları,
evet, icraatları örnek gösteriyoruz. Ne diyoruz işte, logar kapağını bile adamlar o kadar düz yapıyor ki araban tekerleği hissetmiyor. İşte Almanya'nın asfaltları şöyle filan diye. Yani insan haklarından vesaire geldik mi oradan dem vuruyoruz. Ama bir olaylar silsilesi var ki enteresan. Mesela bunlardan bir tanesi Almanya'daki sahte ekran kartı skandalı demişler. Başlık öyle skandal diye geçiyor. Evet. Biz skandallara alıştığımız için başlığa sahte ekran kartı skandalı diye atmışlar. Ama olay gerçekten aslında teknoloji tarafından baktığınızda gerçekten çok garip ve özellikle yaşandığı ülke bakımından enteresan. Çünkü bir sahte veya taklit dediğiniz zaman Çin aklımıza gelir hemen.
Sonra da bizim memlekette de güzel taklitler var. Lacoste falan.
Evet, mesela geçen ben bir video izledim. iPhone 6'nın şeyleri çıkmış, taklitleri ve satılıyor şu an ülkemizde. Android yüklü iPhone 6 tasarımlı cep telefonları. iPhone 6 daha 9 Eylül'de lanse edilecek bu arada, onu da söyleyeyim.
Yani zaten taklitleri satılır. Şeye baktığım zaman, ön sipariş fiyatlarına baktığım zaman 4,5 milyardan açılmış bile.
Evet, bir tane çok enteresan bir şey. Vatan Bilgisayar'ın sitesinde iPhone 6 ön siparişi açılmış. Bunu siteler niçin yapıyorlar biliyorsun. Arama motorlarında üst seviyede çıkıyorlar. Yani daha önceden o sipariş kodunu açarsa öyle çıkabiliyor ama 4500 lira fiyat etiketi yazmışlar herhalde. Yazalım da sonradan düzeltiriz demişler.
Tükendi yazmışlar bir daha.
Oradaki garip olan şey ise kullanıcı yorumları. Çok memnunum yazan bir kullanıcı yorumu var mesela. Aldım, kullanıyorum. Çok memnunum. Tabii bunlar garip şeyler, istenmeyen şeyler. Normalde ulaşılmaması, fiyatın görülmemesi, kullanıcı yorumunun olmaması...
Yani
bizim istediğimiz şeyler olur.
Söyleyebileceğimiz son şey, kim ne derse desin. iOS, Apple diyoruz.
Evet, şimdi haberimize geri dönecek olursak eğer nasıl bir olay yaşanmış? Biliyorsunuz aslında Point of View isimli bir tane firma var. Daha öncesinde ekran kartları ülkemizdeydi. Biz de bazı ekran kart modellerinin incelemesini yapmıştık. Bu firmanın sattığı GTX 660 ekran kartların aslında GT 440 olduğu anlaşılmış. BIOS üzerine modifikasyon yapılmış. Sen bilgisayarına taktığın zaman her şey sanki 660'mış gibi gözüküyor. Sürücü bile GTX 660 olarak tanıyor ama herhangi bir 3D Mark testi yaptığınızda ya da onu oynamaya çalıştığınızda %400 daha düşük performans alıyorsun.
Doğan görünümlü Şahin gibiymiş.
Öyle bir şey yapmışlar.
Ama sürücülerde de ekran kartının aynı gözüküyor olması.
Ya inanılmaz bir şey. Sadece düşük performans alıyorsunuz. Yoksa GTX 660 evet her yerde öyle yazıyor, kutunun üstü dahil. Point of View bu kartlarla alakamız yok demiş bizim. Yani bizim de ismimiz taklit edilmiş durumda demiş.
Oo, orada da büyük kumpas
evet,
var.
Nvidia tarafındansa bir açıklama gelmemiş. Enteresan bir durum. Yani aslında burada görüyoruz ki şunu. Hangi marka olursa olsun bir ekran kartı aldın. Olması gerekenden daha düşük çalışıyorsa artık demek ki böyle şeylerden şüpheleneceğiz. Çünkü ya buna Çinliler el atmıştır yine sonuçta.
Bir şekilde o pazara girmişlerdir.
Bir şekilde yapmışlardır. Orada birilerinin ürettirilmiştir diye düşünüyorum bu ekran kartları. Eğer olur da sizin de ekran kartınız böyle %400, %300 daha yavaş çalışıyorsa olması gerekenden aklınıza gelsin, altındaki GPU tam olarak sizin satın aldığınız GPU olmayabilir. Daha uygun fiyatlı bir kartı almışlar.
Yani neden? Büyük aslında teknoloji camiası için büyük bir handikap mı diyelim ya da tehlike mi diyelim?
Ya garip bir şey. Yani
cep telefonlarında
çok yaşanan bir şey değil bu.
Cep telefonlarda çok yaşadığımız ama ekran kartı denildiği zaman sahte ekran kartı ya nasıl olabilir diye böyle kafanda ayak kurmaya çalışıyorsun. Almanya gibi bu konularda gayet sıkı koruma kanunları olan bir ülkede bile bu tarz sızıntılar yaşanıyorsa, eğer bizim ülkeye biraz gelirse Allah sorumuza eylesin.
Bakalım hani bu firmaya ne ceza kesilecek, sorumlular bulunacak mı vesaire vesaire. Ki haber başlığında arkadaşımız şey demiş, Nvidia'ya düşen bunun sorunlarını bulmak falan demiş ama Nvidia'ya düşmez o. Yani bunun sorumlusunu bulmak aslında artık devletin işi bundan sonra.
Hem devletin işi hem de yani o raddeye nasıl gelmiş, o mağazadan nasıl çıkmış. Satılan mağazadan yola çıkarak mutlaka bunun kayıtları
bence
vardır.
Bence de bulunur bir şekilde. Bir diğer haberimiz Avrupa Birliği ile ilgili. Şimdi biliyorsunuz GPS dediğimiz sistem Amerika tarafından oluşturulmuş askeri amaçlı. Daha sonrasında halka açılmış bir sistem ve anahtarı Amerika'da. Zaten askeri amaçlı kullanırsan farklı bir frekans bandında haberleşiyorsun ve daha kesin koordinatlar veriyor sana. Daha doğru koordinatlar çıkıyor. Ama olur da bir savaş durumunda mesela Amerika GPS'i kapatsa bizim ülkemizdeki kendi yaptığımız insansız uçaklardan tut da F-16'larımıza kadar hiçbir şey uçuramayız. Çünkü zaten konum alamadıkları için nerede olduklarını tam olarak
bilemeyiz. Sistemimiz var.
E tabii ki şimdi NATO ülkesi olduğumuz için de diğer NATO ülkeleri gibi hani Amerika'nın GPS'inden askeri olarak yararlanabiliyoruz. Ama yarın öbür gün siz bir akıllı roket ürettiniz. Oğlu dünya savaşı çıktı. Kendinizi savunmanız gerekiyor. Adam uyduyu kapattığı zaman akıllı roketiniz falan yani milli diyoruz ya milli roket milli işte bilmem ne falan filan. Çok da işe yaramayabiliyor
Johnny'nin
tüm şeylerde.
Johnny'nin aslında milli değil.
Johnny'nin yaptığı desteklerle bazı şeyler uçurabiliyoruz. Avrupa ve Rusya bu GPS bağımlılığından kurtulmak için atılımlar yaptılar. Rusya şimdi GLONASS'ı kullanıyor. Onlar uydularını yerleştirdiler yörüngeye. Ve şu anda GPS olmadan kendi silah sistemlerini ve sivil hayatlarına devam edebiliyorlar. Yeni çıkan cep telefonlarına dikkat etmişsinizdir. GPS artı GLONASS destekli derler. Böylece çok daha fazla uyduya bağlanıp daha kesin sivil koordinat tespiti yapmamızı sağlarlar. Geleceğimiz haberse Galileo isminde Avrupa Birliği de kendini aslında konumlandırma sistemini yapma çabası içinde. Çünkü doğal olarak onlar da yani öbür gün başımız sıkışırsa GPS kapanırsa ne yaparız diye düşünüyorlar. Askeri için kendi ülkelerinin menfaatleri ve gizlilikleri koruyabilmek adına Galileo isimli bir sistem oluşturma yolundalar ve 30 tane uyduyu yörüngeye yerleştirip artık GPS bağımlılığından kurtulacaklar. Ama olay şu ki yörüngeye şu ana kadar 6 uydu yerleştirilmiş, 2 tanesi ise yörüngesinden 3000 kilometre saparak yerleşmiş.
Kafasına göre geziyor.
Evet, yanlış yere yerleştirilmişler ve bu 3000 kilometrelik sapma nedeniyle de tekrar yörüngesini alırlarsa eğer uyduları bu sefer ömürleri çok kısalacakmış. Çünkü biliyorsun uydular tam olarak yörüngesine sabit kalabilmek için stok yakıtları var. Böyle ufak ayarlamalar yapıyorsun onlarla yıllarca o stok yakıt bitene kadar yörüngede kalabiliyor. Ama bir uyduyu 3000 kilometre bir yerden bir yere o stok yakıtla hareket ettirdiğin zaman bütün bu sefer o ömrü boyunca oynayacağı o ufak ayarlamalar için ömrünü kısaltmış oluyorsunuz. Şu an için yapılabilecek bir şey yokmuş. 7 milyar euroluk bir projeymiş toplam kapasitesi, harcanacak para. Şu ana kadar da 4.8 milyar euro harcamışlar. Herhalde uyduların geliştirilmesi falan var bu işin içinde. 20 bin kişiye de ekmek kapısı olmuş bu proje.
Peki bu yanlış yere konumlanmış olması yanlış bir nasıl desem bir devletin veya bir ülkenin şeyine mi gidiyor?
Ya aslında bak o kadar değişik bir olay ki bizim ülkede o kadar fazla siyaset konuşuyoruz ki eğer bu uydular ülkemizin uyduları olsaydı ve yanlış yere yerleştirilseydi AKP yanlış olarak yerleştirdi diyeceklerdi. Ya da iktidarda hangi parti varsa. Avrupa Birliği'nde ise bilim adamlarını suçluyorlar. Yani
yanlış planlamış.
Tabii ki yani herhangi bir hükümet ya da sivil şey değildi. Bilim adamları bunu üstleniyorlar. Normalde olması gereken de budur. Yani bizde biliyorsun hızlı tren yapılıyor. Ama başbakanımız ya da devlet adamı açıyor onu. Sanki kendi elleriyle kendini inşa etmiş gibi. Halbuki milli projedir bu. Mühendislerin bence başında olması ve onların ön planda olması gerekir bunu yapan. Bu yüzden de biz her şeyi siyasete yormayı çok böyle şey yapmış durumdayız. İş edinmiş durumdayız.
Genel itibar öyle. Mesela ben Almanya'ya gittiğim zaman oradaki Türkler dedi ki biz buradaki haberlerden çok fazla haz alamıyoruz. Sizi açıyoruz aksiyon filmi gibi. Sizin haberlerinizi takip ediyoruz.
Gidin burada siyaset konuşuyoruz. Başka hiçbir şey yok
bizim
yani
buralar
gerçekten.
Birazcık daha tabii ki aksiyonlu. Benim aklıma şey geldi. Bilerek acaba bu uyduları etraftaki ülkelerin belki de askeri konumlarını belirlemek açısından
zannetmiyorum
böyle
daha
bir komplo teorisi yürüteyim mi öyle bir
3000
şey?
3000 kilometrelik sapma nedeniyle kendi kapsam alanları bayağı bir düşüyormuş.
Düşüyor. O yüzden
evet.
De
aslında yani zarar etmişler bayağı. Sadece 2 tane uyduda hata yapmışlar. Demek ki 6'da 4 bayağı da bir hatalı oranla, yüksek bir hata oranıyla beraber uyduları göndermişler.
Yani demek ki bu kadar büyük projelerde bile hatalar.
Evet, hata oluyormuş. Oluyor. Hata demek ki insanlığın doğasında olan bir şey var. Kim olursanız olun.
Çalışan insan hata yapar diye bir söz var Mesut. Ben
evet,
bu sözü
güzel,
çok seviyorum.
Evet, doğru. Yani hata yapmıyorsan insan iş yapmıyorsundur da denebilir.
Evet.
Enteresan.
Evet, oyun dünyasından haberlere Twitch'in satılışıyla başlayalım arkadaşlar. Her ne kadar program
öncesinde... Bu sefer
öncesinde,
kesin değil mi? Bu sefer
program
kesin.
Öncesinde Mesut ya siz o kadar haber yaptınız Google alacak diye ama gitti Amazon aldı dedi ama bizi de şaşırtan bir haber oldu. Amazon'la ilgili söylentiler vardı ama ben Amazon'un ciddi bir şekilde alacağını ve bu kadar yakından ilgileneceğini düşünmüyordum Twitch'le birlikte. Ki bence oyun dünyası adına da teknoloji dünyası adına da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman Google'ın böyle bir internet üzerinde kötü bir krallık kurmaya çalışıyormuş gibi bir izlenim sunduğunu
ya,
düşünüyorum en azından ben kendi adıma.
Kötü bir şey diyemem. Ben şimdi servislerini kullanıyorum. Oldukça memnunum da. Benim oradaki en büyük endişem şuydu Taha. YouTube'da biliyorsun çok ciddi lisans hakların koruma amaçlı sistemler yürütüyorlar. Ve videonuzda en ufak bir oyunun müziğini görse hop diyor işte bunu cep telefonunda oynatamazsın. İşte lisans
evet, mobil ihlali
yaptın. Evet
mobil için ayrı olması gerekiyor.
Vesaire vesaire diyor. Bu benim başıma geldi. Grand Theft Auto'da radyoda hani arabanın içine biniyorsun radyoda müzik çalıyor ya. Sırf o yüzden birkaç videom benim cep telefonlarından izlenemez hale geldi. Sanki çok yanlış bir şey yapmışım, gitmişim birini lisansını çalmışım gibi. Halbuki aldığım oyunu yayınlıyorum yani o tarafta. Twitch'e de el atsaydı Google büyük ihtimalle bu lisans hakları koruma sistemini oraya entegre edecekti. hiçbir şey yapamayacaktık.
Ya tabii mesela ben de Google'ın, özellikle Google Drive'ı işim gereği çok fazla kullanıyorum ama YouTube'daki politikalarını açıkçası hem yorumlar hem paylaşım hem de senin dediğin gibi Let's Play veya canlı yayında sunmuş olduğu imkanları Twitch'le karşılaştırdığımızda inanılmaz dağlar kadar fark var ve oyuncuları çok daha özgür bırakan bir platform evet. aslında Twitch. Bu yüzden Amazon'a geçmiş olması çok çok daha iyi oldu ki zaten hem Amazon hem de Twitch kanadından yapılan açıklamalarda Twitch'in yayın politikasıyla alakalı hiçbir değişiklik olmayacağını, yani Twitch kurulduğunda hedefledikleri, hayal ettikleri nokta neyse o noktaya ilerlemeye devam edeceklerini söylediler. Gerçekten de oyun dünyası adına hayırlı olsun. 970 milyon dolara satılmış olması da, ya Mesut niye bizim aklımıza böyle bir şey gelmedi?
Ya aklına gelse de şimdi bizim ülkemizde sıkıntı şu. Şimdi insanlar şöyle düşünüyor. Sadece fikir sanki para etmiş gibi düşünüyorlar ama bu fikirlerin ayakta durabilmesi için de çok büyük paralar harcanıyor. Mesela çok basit bir örnek verelim. Uzman TV. Uzman TV kurulduğundan yani para kazanıncaya kadar 5 milyon dolarlık bir yatırım yapılması gerekmiş. 5 milyon dolarlık yatırım sonunda 2 senede işte 3 yıl mı 4 yıl mıydı yanlış bilmiyorum o 4 yılın sonunda para kazanmaya başlamış. Yani insanlar ya da biz böyle bu satış rakamlarını duyunca 970 milyon dolara satılmış falan filan diye sanki
hemen yapıp satıyor.
Fikri adam kağıt üstüne sunmuş birisi de ona 970 milyon dolar ödemiş gibi hissediyoruz. Öyle bir şey değil. Para parayı çekiyor. Yani. Twitch de kaç tane sunucuda hizmet veren, altyapısı oldukça zengin bir servisse nereden baksan onların da bir cebinde 2-3 milyon dolar vardır
sonuçta
yani.
Sonuçta risk de alıyorlar.
Tabii.
Yani hiç tutmaya da bilirdi veya sonuçta Ustream var. Dediğimiz gibi daha önce YouTube'da canlı yayına olanak tanıyor. Yani bu platformları insanlar tercih edebilirdi ve Twitch çok daha fazla popüler olmayabilirdi ama Twitch başarılı bir planlamayla birlikte çok güzel bir konuma geldi ve Amazon tarafından satın alındı. Amazon gerçekten oyun dünyasının cephesinde çok ciddi işler yapıyor. Biz her ne kadar onları biz online bir perakendeci, online bir mağaza olarak tanısak da yapmış olduğu icraatlarla birlikte gerek sundukları tabletler, gerek akıllı televizyonlar ve gerekse son dönemde satın almış oldukları oyun stüdyolarıyla birlikte buraya ne kadar önem verdiklerini de gösteriyorlar. İlerleyen dönemlerde Amazon kanadından çok daha ciddi haberler bekleyebiliriz diye
düşünüyorum. Şimdi Amazon burada. Biliyorsun oyun stüdyosu sahibi bir firma haline aldı. Şimdi artık oyunların canlı yayınlanabildiği platformlara da sahip ve oyun satan da bir firma aynı zamanda. Girip Amazon üstünden oyunları satın alabiliyorsun.
Evet onunla ilgili bir kısa kısalarda haberim var zaten.
Twitch kullanıcılarına şöyle bir imkan sağlanabilir. Grand Theft Auto 5'i izliyorsunuz diyelim canlı olarak. Hop oradan tıkla satın al.
Ya da indirimli bile satın alma imkanı sunabilir.
Bence Twitch yayıncılarına da şöyle bir imkan sağlayabilirler belki ileride. Düşünsene şimdi sen Grand Theft Auto 5 oynuyorsun. Seni izleyen adam Grand Theft Auto 5'i satın aldığında senin o sayfandaki linkten sana da bir pay verse işte %1, %2 sana da bir gelir kapısı olur.
Ki öyle bir şey yapılması da gayet işlevsel olarak da mantıklı ve hoş.
Şu an firmanın altyapısı buna çok müsait.
Kesinlikle. Bir diğer haberim arkadaşlar GTA 4'ten geliyor. GTA 4 için o kadar güzel bir mod yapıldı ki Watch Dogs modu yapmışlar.
Watch Dogs'ın kendisinden güzel olmuş.
Hakikaten çok güzel, çok başarılı bir mod olmuş. Daha önce de tekrar etmiştim ben. PC oyunculuğu cephesinde modlama olayı bence çok ama çok önemli. Bu modda aslında bu sözümü benim kanıtlar nitelikte oldu. Baktığımız zaman Watch Dogs'ta yapabileceğiniz her şeyi hatta daha fazlasını ve daha etkin bir şekilde yapabiliyorsunuz. Niye? Çünkü GTA 4'teki fizik aslında Watch Dogs'ta olmayan ve daha doğrusu Watch Dogs'ta yapmış olduğunuz hackleme işlemleri sonrasında ortaya çıkabilecek atmosferi daha farklı şekilde etkiliyor. Şöyle örnek vereceğim. Biraz belki karmaşık gelebilir söylemiş olduğum şey ama atıyorum Watch Dogs'ta şey yapıyorsunuz. Bu yerden çıkan demirler oluyor ya, arabaların geçmesine engel oluyor. Bu hackleme işlemini yaptığın zaman arabalar birbirine çarpıyor vesaire o şekilde kalıyor. Ama izlediğiniz videoda GTA 4'teki modlamada baktığınızda yine aynı işlevi yapıyorsunuz ama orada arabalar birbiriyle çarpışıyor. Kimi araba yoldan çıkıyor ve yoldan giden yayalara falan çarpıyor. Öldürüyor vesaire. Bu kadar komplike olaylar içine de girebiliyorsunuz. Mesela bir örnek daha vereceğim. Bankamatiği hackliyor.
Evet, paraları saçıyor.
Millet birbiriyle kavga etmeye falan başlıyor. Watch Dogs'ta böyle bir şey yoktu. Orada da millet paraya gidiyordu vesaire ama millet birbiriyle kavga falan etmiyordu. Burada da daha gerçekçi
Grand
bir şey
doğru. Grand Theft Auto'nun yapay zekası çok farklı. Gerçekten tamam. Çok basit indirgenmiş bir şehir yaşantısı var ama o şehir gerçekten yaşıyor. Yani o yapay zeka sürekli her şeyi kontrol ediyor.
Gerçekten çok güzel olmuş. Yani yerden hafiften çıkan sisler, karakterimizin işte hava şartlarına bağlı olarak nefesinden çıkan o buharlaşma vesaire falan çok güzel olmuş. Çevre atmosferini de çok güzel bir şekilde vermiş aslında. Karakterimizin üzerindeki ıslaklık hissi vesaire. Aiden Pierce direkt olarak zaten oyun alanında var. Hani GTA 4'ün ana karakteri değil de Aiden Pierce'i koymuşlar. Çok başarılı bir mod olmuş. Şimdi benim gözüm GTA 5'e döndü. GTA 5'te onda nasıl modlar olacaklar acaba?
Gerçi yani ona ilk sene büyük ihtimalle kimse modla falan uğraşmaz. Zaten oyunun grafikleri o kadar güzel
ki
oynarlar.
Evet, kesinlikle. Ama onun sonrasında gelecek olan modlarda
evet,
şimdiden...
Özellikle araçları değiştirdikleri zaman inanılmaz görünecektir oyunda. Evet. Süper görünecektir. Çünkü genel olarak araç fiziği de bence Grand Theft Auto 5'in çok başarılı. 4'e göre çok daha fazla ilerleme içeriyor. Hani çıktığında arkadaşlarımız da oynayacaklar, görecekler. Araç sürmek çok daha keyifli arkadaşlar. PC tarafına geçtiğimizde ise biliyorsunuz Intel tarafında hasfali işlemciler bekleniyor. 6 çekirdekli ve 8 çekirdekli modellerle bilgisayarlarımız yer bulacaklar. Ve bunlarla beraber DDR4 bellek kullanmaya başlayacağız. Bu yüzden de önemliler. Şimdi hasfali işlemcilerin tabii fiyatları da önemliydi. En uygun fiyatlı hasfali işlemci şu an piyasada olan Core i7 4790'da benzer bir fiyattan satılacak. İsterseniz işlemcilerin fiyatlarına ve özelliklerine bakalım. Mesela Core i7 5820K çarpan kilidi açık K harfinden K diyelim aslında. K'den tam olarak anlamış olabilirsiniz. Çarpan kilidi açık bir işlemci 6 çekirdekli bir işlemci olacak. 3.3 GHz hızda çalışıyor. DDR4 desteği var. 140 Watt'lık da bir TDP değeri söylenmiş. Fiyat olarak da $389. Tabii Amerika fiyatı açıklanacak tam olarak. Amerika'da bu fiyattan bulabileceksiniz. Core i7 5930K var. 3.5 GHz'lik bir işlemci bu. Diğer işlemciye göre bir 200 MHz'lik daha yüksek bir hız sunuyor ama PC Express hatları en üst ekstrem işlemciye daha yakın çünkü 40 PC Express hattına sahip. Genel olarak diğer özellikler aynı. TDP değerleri zaten bütün işlemcilerin eşit. 140 Watt. Fiyat olarak da $583 belirlenmiş. Bir diğer işlemci en üst düzey işlemci. Core i7 5960X olacak. 8 çekirdekli bir işlemci bu. 3 GHz çalışma frekansına sahip. Gördüğünüz gibi diğer alt modellerden daha düşük hızda çalışıyor çekirdekler birim olarak ama 8 çekirdek olduğu için
aynı.
Toplamda performans daha yüksek olacaktır diye tahmin ediyoruz. Onun da fiyatı $999 olacakmış. Zaten biliyorsunuz üst seviye bir tane işlemci konumlandırıyorlar. Ekstrem serisi. Ve fiyatı da ekstrem oluyor.
Ekstrem oluyor ama evet. Alt seviyelerde fena değil.
Burada X99 Yonga setini taşıyan anakartlardan bahsetmek lazım ki bunlardan bence en etkileyicisi MSI'dan gelecek. MSI Gaming serisi anakartlarını da aslında detaylandırdı. Bu anakartlar tahmin edebileceğiniz gibi işte Bigfoot'un Killer Network ürünlerinden tutun da işte en iyi ses kartına sahip olmasına kadar birçok geliştirmeye sahip ama diğer anakartlarda, oyuncu anakartlarında görmeye alıştığımız şeyler bunlar. En önemli özelliği anakart üstünde gerçekten de entegre olarak bir tane video işleme işlemcisi var. Oynadığımız oyunları hiçbir şekilde FPS'e düşmesi olmadan, işlemciye yük bindirmeden Full HD 60 megabit per second kodlamayla kayıt altına alabiliyoruz ve istersek internete stream edebiliyoruz.
Evet, benim de en çok o detay ilgimi çekmişti. Sen zaten üstüne bastın. Evet. Gerçekten de canlı yayınların günümüzde ne kadar önemli olduğunu, bu Twitch'in aslında el değiştirmesinin de ne kadar önemli olduğunu gösteren örneklerden bir tanesi. Daha önce birkaç ekran kartında daha bu tarz özelleştirmeleri görmüştüm.
Ya bence orada en başarılı adımı Nvidia attı. Oyunculara gerçekten çok güzel Shadowplay isminde bir hediye sundu. Nvidia'nın 7 serisi ve üzeri işte GPU'larına sahip kullanıcılar hiçbir FPS'e düşmesi olmadan hem oyunları kayıt altına alabiliyorlardı hem de isterlerse canlı yayına çıkabiliyorlardı. Zaten Twitch'in de yaptığı fiyat işte satın alınmasının bu kadar iki firmayı birbirine düşürmesi vesaire Google'la Amazon'un rekabet içinde olması canlı yayınların gerçekten artık günümüzdeki önemini gösteriyor. Yeni nesil konsollara baktığımızda canlı yayın motoru direkt işlerine dahil olarak geliyor zaten.
Evet. Biz de ilerleyen dönemlerde bu tarz ekran kartlarına geçiş yapabiliriz evet, ve anakartlara da geçiş yapabiliriz.
Anakartta direkt destek olması şu avantajı sağlıyor. Nvidia ekran kartı kullanın, AMD ekran kartı kullanın. Fark etmiyor. Zaten anakartın bu işi desteklediği evet. için her türlü bu teknolojiden yararlanabileceksin. Herhalde büyük ihtimalle gerçekten oyuncuların ilk tercihlerinden bir tanesi olacak MSI çok büyük bir fark yaratmayı başarmış. Tamam hızlaşırtma seçenekleri artık hepsinde görüyoruz. İyi ses kartlarını hepsinde görüyoruz. Çoğu kişi artık önemsemiyor. Zaten kulaklıkları USB girişli olduğu için yani anakartın üstündeki ses kartını çoğu kişi kullanmıyor bile artık. Yani geri kalanında ne kalıyor? İşte bu tip böyle özellikler.
Esas bu özellikler ama bence farklı kılan.
Evet çok güzel bir özellik. Umarız tabii sürücü desteği falan düzgün olur. Çıktığında çalışıyor olur. Bize de gelir gelmez zaten test edip sizlerle tam olarak o performans değerlerini paylaşıyor oluruz.
Ondan sonra da bana verirseniz ben canlı yayınlarım.
Zaten
yayınlarım.
Büyük ihtimalle sizin orada sistemlere MSI ile bir şekilde ortaklığa gidip bu anakartlardan kurmak lazım.
Evet çünkü AMD ekran kartlarında bizim en büyük yaşadığımız sıkıntı canlı yayınlarda inanılmaz bir darboğaz oluşuyor CPU kullanımında. Artık iyice böyle bir kendini...
Bayılıyor. İşte bu tip bir sistem kullanırsanız büyük ihtimalle sizin de o tarafta işleriniz çözülmüş
kesinlikle
olur.
Kesinlikle işlerimizi çözecektir. Oyun dünyasına döndüğümüzde arkadaşlar futbol oyunlarındaki ezeli rekabetin devam ettiğini görüyoruz. Hem Konami PES serisiyle hem de EA FIFA serisiyle ilgili yeni açıklamalar, yeni videolarını yayınladılar. İlk haberim PES cephesinden gelecek. PES 2015 için, yani Pro Evolution Soccer 2015 için yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Geçtiğimiz sezona baktığımız zaman o sezonundan ders aldığını görüyoruz. Fox Engine'i daha başarılı bir şekilde kullanmışlar ama bence halen animasyonlarında sıkıntı var. Gerçekten de oyun alanında olduğunu hissediyorsunuz. O aniden dönüşler birazcık daha böyle yumuşak olabilirdi. Birazcık daha o futbolcunun narinliğini, o çalım atmasındaki nasıl desem ki kuğu
misali. Ronaldo'nun neresi kuğu, neresi narin? Bildiğin Ronaldo. Hayvan gibi adam yani.
Ronaldo'yu saymıyoruz oğlum. Yani Messi diyelim hadi mesela.
Evet, Messi biraz gerçi daha, doğru olabilir.
Taktiksel oynayan, biraz daha böyle stratejik oynayan bir futbolcudan bahsedelim.
Onlar Ronaldo'yu örnek almışlar ama.
Büyük ihtimalle evet. Ronaldo'yu örnek almışlar. Gerçekten de PES 2015 çok fazla eleştiriliyor ama eleştirilecek kadar da kötü durmuyor bana soracak olursan. Ama tabii ki de bir FIFA 15'in seviyesinde mi değil mi, ona ancak çıktığı zaman böyle bir karşılaştırmak lazım. Ama ben açıkçası animasyon cephesinde çok da başarılı bulmadım PES 2015'i.
Başından beri onların koşuşlarına ve dönüşlerine sorun vardır biliyorsun.
Böyle direkt yani. Bir L çizmesi falan.
Bir de bir
falan.
Değişik koşarlar falan böyle. Herhalde animasyon capture eden ekip bir futbolcuyu tutmak yerine, biliyorsun futbolcuların zaten lisansları falan konusunda sıkıntıları var isimlerinin falan. Sokaktan geçen bir vatandaşı alıyorlar, bir gel koş bile. Bakayım falan diyorlar.
Gel birader.
Yani çünkü koşuşlar ve dönüşler gerçekten çok sıkıntılı.
Evet, sıkıntılı. Bunun yanı sıra Konami cephesinden, daha doğrusu Pro Evolution Soccer markasının Avrupa temsilcisi tarafından yapılan bir açıklama var. PES 2015'te gerçek futbol oynayacaksınız, pimpon değil demiş. Bu lafıyla da FIFA'ya çarpıyor.
Acaba bir önceki PES'i mi anlatıyor dedim ben. Yani değil mi?
Evet, kimisi de öyle anlayabilir diye düşünüyorum. Öteki taraftan FIFA 15 cephesinde ise bir demo yayınlanacak arkadaşlar. Çok fazla konuşmayalım, biz de demomuzu sunalım. Bakalım ne var ne yok. Oyuncular oynasın, kendileri karar versin.
Ya ben işte demolarını seviyorum Electronic Arts'ın FIFA serisinde. Çünkü 2 kişi oynayabiliyorsunuz, 5 dakika maç yapabiliyorsunuz. Benim gibi futbolu çok arası olmayan adamlar.
Tamam, $60 verip oyun
aynen.
Almak yerine.
Hem oyunu görüyorum, ölücülük. Hem de bir arkadaşım geldiği zaman al bak oyun burada deyip bir el at maç atıyorsun
tabii
yani.
Tabii yani çok böyle aşırı futbol düşkünü olmayan oyuncuları bir nebze de tatmin edecek bir ufak bir içerik aslında.
Evet.
Şimdi baktığımız zaman FIFA 15'in demosunu arkadaşlar Barcelona, Boca Juniors, Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Napoli ve Paris Saint Germain gibi yani takdir edilir.
Yeterli sayıda takım da var.
Takdir evet. Edilir yani bu liste ama ben şöyle bir Türkiye'den de bir takım görmek isterdim. Uzun süre sonra böyle FIFA'da Türkiye Ligi'nin yer alacağı
şimdi
heyecanını yaşarken de.
Tam sürümünü alsın açıkçası. Diye yapmışlardır onu da Türk kullanıcılar.
Bir şöyle, bir şöyle bir araya köşeye bir
ama adamların demoyu görüyorsun değil mi? Takımlar bile
evet gayet yeterli. Baktığımız zaman iki farklı mod görüyoruz arkadaşlar. Kickoff ve Ultimate Team isimli. Ultimate Team bildiğiniz gibi kendi takımlarınızı oluşturabileceğiniz bir mod. Bu mod kısıtlı olmak kaydıyla elinizde olacak demoda. Ayrıca Kickoff modunda da Mesut'un az önce bahsetmiş olduğu gibi 5 dakika değil ama 3 dakikalık bir karşılıklı maç sunulacak. Belki daha önceki şeyler 5 dakikadır.
Ya, belki tam olarak aslında şey için iyi 3 dakika. Mesela diyelim 2-3 arkadaşsınız, lig yapacaksınız kendilerinizde. Tık tık tık 3 dakikada bitsin maçlar. 5-6 dakika oldu mu izi bitmiyor maçı.
Tamam, zaten şey olarak da dediğin gibi daha önce de benim de söylediğim gibi futbolla çok alakası olmayan evet. Ama yeni gelişmeleri de takip eden oyuncular için bu demo yeterli olacaktır. Ama bunun yanı sıra bu yine demo içeriğine baktığımız zaman FIFA 15 hakkında yeterli bilgi sahibi olacaktır. FIFA 15'i meraklı bekleyen oyuncular açısından. Son haberin FIFA 15'in kapak futbolcusu ile ilgili arkadaşlar. Her ülkeye farklı kapaklar tasarlamaya uygun görmüşler ki gerçekten de başarılı bir strateji. Messi'nin yanına da bu sene kim gelecek, kim gelecek? Türkiye Ligi'ne, daha doğrusu Türkiye'deki yayınlanacak olan kapağında Arda Turan yer alacakmış ki bence başarılı bir seçim. Bazı arkadaşlar niye yer alıyor? Türkiye Ligi'nde olan bir futbolcu değil demiş ama.
Tamam da gururumuz yani. Şimdi öyle bir şey söylüyorsunuz sonuçta, ki size Türk olması yeter. Şimdi
Messi de sonuçta Barcelona'da oynuyor ama
evet,
adam Arjantinli.
Mesut da Türkiye'de oynamadı diye eleştirdiler. Hani işte Türk milli takımda oynamadı diye. Ama sonuçta o da bence bir Türk.
Tabii canım adam Türkçe küfür ediyor hakemleri daha ne olsun.
Evet yani sonuçta bir Türk ve bence bu ülkenin çıkarttığı yeteneklerden bir tanesi sayılabilir. Her ne kadar bu ülkede yaşamamış olsa da biliyorsun
evet,
Almanya'da.
Evet ben kişilik olarak da sevdiğim bir futbolcu açıkçası Arda Turan. Ben de açıkçası sevindim.
Evet kişilik olarak iyi de moda anlayışı biraz
ona
değişik
bir şey değil mi? Ona bir şey diyemem.
Teknoloji dünyasındaki haberleri AMD ile devam edelim. Biliyorsunuz DirectX 12 Mental, Nvidia işte DirectX 12'ye destek verecek, AMD Mental'a devam edecek, işte OpenGL Mental desteğine kavuştu vesaire diye bir sürü haber yapıyoruz. AMD tarafından bir açıklama geldi ve dediler ki grafik Cortex mimarisine sahip olan bütün GPU'larımız aynı şekilde DirectX 12'ye destek verecek dediler. Yani 7000 serisi ve sonrasındaki GPU'lar aynı zamanda AMD'nin işlemci içinde sunduğu GPU'larda da bu destekler mevcut. DirectX 12 çıktığı anda DirectX 12'ye destekli hale gelecekler. Şimdi dedik ya işlemcinin APU'nun içindeki GPU da bunu destekliyor diye. PlayStation 4 ve Xbox One da otomatik olarak DirectX 12 destekli hale geliyorlar bu
evet.
şekilde.
Aslında bu şekilde AMD ekran kartlarında DirectX 12'nin mi yoksa Mantle'ın mı çok daha başarılı bir performans sergilediğini görebileceğiz.
Evet, görebileceğiz net bir şekilde. Onu oyunları programlayanlar da net bir şekilde görebilecekler. Bu çok büyük bir avantaj olacak herkes için. En azından elinde 7000 serisi ve sonrasında bir kart olup da DirectX 12 çıktığında ne yapacağım diye düşünen kullanıcılar için iyi bir haber oldu. Çünkü DirectX 12 ile beraber elinizdeki kart programcılar açısından %50 daha performanslı kullanılabilecek. Bu da belki de bir sonraki sene ekran kartı değiştirme ihtiyacı olmadan daha iyi grafiklerde oyunlar oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Bu genelde teknoloji dünyasında yaşanmaz biliyorsunuz. Her sene daha kötü oyunlar oynarsınız ekran kartınızda. Şimdi bakalım büyük bir avantaj sağlanacak. Bir diğer haberim de uzun bir süredir haberlerini yapıyorduk. 285 resmi olarak lanse edildi arkadaşlar. $250'lık bir kart olacak. Ve konumlandırıldığı yer tam olarak aslında Nvidia'nın GTX 760'ından biraz daha hızlı bir GPU olacak. Yani Nvidia'nın GTX 760'ını mı alayım? AMD tarafında 280 mi alayım diyen kullanıcılara hani fiyat farkı da vardı orada ciddi evet. bir şekilde. En azından 285'i tavsiye edebileceğiz AMD tarafında. Kartın da AMD tarafındaki konumlandırılması 270X ile 280X arasına denk geliyor tam olarak. 270X orada biraz yavaş kalıyordu rakibinin karşısında. Şimdi 285 ile beraber o aralığı doldurdular. Fakat forumdaki kullanıcıların yorumlarına baktığımızda onlar demişler ki 285X'i bekleyelim. Yani mutlaka gelecektir öyle bir GPU'da diyorlar. Ve onun da fiyat avantajı bu şekilde olursa büyük ihtimalle biz onu tercih ederiz diyorlar. Doğal olarak Amerika'daki fiyat 250 dolar ama ülkemizdeki yansıması birazcık daha yüksek oluyor. Kartın teknik özelliklerine baktığımızda standart versiyonları yani herhangi bir modifikasyona uğramamışsa eğer 2 GB GDDR5 belleğe sahip olacak. Aynı zamanda 1792 stream işlemcisine ve 918 MHz saat yani CPU hızına sahip olduğu söyleniyor. 5500 MHz'de bellek hızları bulunacakmış. Yine tabii ki bir önceki haberimizde söyledik 7000 serisi üzerindeki bütün kartlar gibi bu GPU'da hem Mantle'a hem de DirectX 12'ye destek verecek. Bu yüzden avantajlı olacak
kesinlikle.
Diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Fiyat olarak da gerçekten en azından Amerika fiyatı görüntü
evet,
olacak.
Oldukça çok avantajlı.
Hoş, avantajlı gözüküyor. Oyun dünyasına döndüğümüz zaman arkadaşlar Slightly Mad Studios tarafından geliştirilen ki kendileri Need for Speed Shift serisiyle adlarını duyurmuşlardı. Bağımsız olarak geliştirdikleri simülasyon oyunu Project Cars'ın PlayStation 4 oynanış videosunu yayınladıklarını görüyoruz. Hoş duruyor. Hava koşullarının değişimiyle birlikte de yine gerçekten hoş bir atmosfer oluşturulmuş ama daha önce yayınlanan tanıtım videoları ve görsellerde gördüğümüz Project Cars değil diye düşünüyorum. O Project Cars'ı zannedersem üst düzey bir PC'de oynayabiliriz.
Zaten hataları şey oldu herhalde. Üst düzey PC'lerde ne olursa bunlar da x86 tabanlı olduğu için aynı oyunu ona da port edebileceğiz. Kolay olacaktı. Üst seviye PC'lerde grafikleri kökleyip gösterdiler bazı oyunlarda. Mesela bunlardan bir tanesi çok yakın bir zamanda biliyorsun. Yaşayan oyunlardan bir tanesi. Ubisoft tarafından geldi Watch Dogs'la beraber. Onlar da ilk görselleri uçuk evet. PC'lerde gösterip konsola geldiğimizde ise oyunun yarı grafiklerinde bir şeyle karşılaştık.
Evet ama yani o stratejiyle adamlar iyi de satış yaptılar evet. Watch Dogs'la birlikte. Bu konuda birazcık daha kullanıcıların heyecan yapmadan beklemesi lazım diye düşünüyorum. Özellikle Ubisoft oyunlarının. Bağımsız geliştiriliyor olması bence Project Cars'ın bu noktada en çok altı çizilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Tamam belki de o göstermiş oldukları ilk tanıtım videoları ve o çekilmiş olan ekran görüntüleriyle birebir aynı gözükmüyor ama bence PlayStation 4 için hiç de küçümsenmeyecek ki 2015 yılında çıkacak bir oyundan bahsediyoruz bağımsız olması yanı sıra. Gerçekten de başarılı bir simülasyon oyunu olarak duruyor ve ilerleyen dönemlerde Drive Club sonrasında farklı alternatif arayan araba yarışı seven oyunculara da güzel bir alternatif olacak diye düşünüyorum.
Bir de Sony'nin hani bir kaskı var. Bu tam olarak Oculus Rift'te
Project Morpheus.
Evet, geliştirdikleri. Belki ondan sonra daha da oynanabilir bir oyun olur.
Kesinlikle olabilir. Zaten biz onu Gamescom falanında denemiştik. Gökhan gayet de başarılı bulmuştu Project Morpheus'u. Ben Project Morpheus'u tasarım olarak da çok şık buluyorum. Daha kafaya oturan bir yapısı
daha
var.
Daha modern gibi, bir görünüş var.
Kesinlikle benim. Modern bir yapısı var. Kokpit olayı da bence Project Cars'ın artılarından bir tanesi. Gerçekten de başarılı bir kokpit yapısı ortaya sunmuşlar. Dolu dolu geliyor oyun. O yüzden beklemeye alın diye düşünüyorum arkadaşlar bu oyunu. Bir diğer haberim yine PlayStation 4 cephesinden Deep Down isimli PlayStation 4'ün lansmanında sunulan ancak daha sonra ortalardan kaybolan bir oyun vardı Capcom tarafından geliştirilen. 7 dakikalık bir
aslında bir tane su almak her zaman için burada bir yararlı.
Kesinlikle. Özür dilerim arkadaşlar. 7 dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı. Bu 7 dakikalık oynanış videosu gerçekten de hoş duruyor. Özellikle Dark Souls, Demon's Souls gibi oyunların havasını seven, fantastik, böyle karanlık ortaçağ temasını benimsemiş. Free to play bir oyun üstelik. Hoş duruyor yani free to play bir oyun için. Bu oyunu alıp indirirsiniz sadece kota kaybınız olur diye düşünüyorum. Alıp bu denenecek oyunlardan bir tanesi. Free to play oyunlar için ben zaten genel olarak düşüncem bu. Oynaması bedava olduğu müddetçe hiçbiri ancak zaman kaybı olur veya işte kota kaybı olur. Denenebilecek bir oyun gibi gözüküyor. Elbette bir platform sattıracak bir oyun değil ama o platformda tercih edilebilecek oyunlardan bir tanesi. Baktığımız zaman Warframe var, War Thunder var PlayStation 4 üzerinde. Şu anda adı aklıma gelmeyen nice free to play yapımlar var. Bu da onlara eklenebilecek. Co-op oynanışa da sahip olmasıyla birlikte çok daha cezbedici bir hale gelen bir yapım olmuş. Dark Souls'tan esinlenmiş ama tabii ki de daha kolay, daha basit bir işleyişi vardır diye düşünüyorum. Bir diğer haberim Assassin's Creed Unity cephesinden geldi. Assassin's Creed Unity bir ay ertelendi. Kasım ayına aktarıldı.
Çok üzüldük.
Ekim ayında çıkacaktı. Biz zaten onunla ilgili özel bir video dosya konusu yaptık arkadaşlar. Alkan'la birlikte 40 dakikalık bir muhabbetimiz oldu Assassin's Creed Unity üzerine. Onu da ilerleyen günlerde bölüm sonu canavar üzerinden bulabileceksiniz. Benim biraz endişelerim var. Gerçekten de beni ilk duyurusunda heyecanlandırmıştı. Uzun süre sonra beni heyecanlandıran ilk Assassin's Creed oyunu olmuştu. Çünkü co-op oynanış dinamiklerinden bahsediyorlardı ve hikaye bazında Fransız İhtilali gibi kanlı bir ve oyun tarihte gerçekten de sınırların yeniden belirlenmesine sebep olmuş bir ihtilali ele alıyor olmasıyla birlikte çok heyecanlandırmıştı ama en son yayınlanan oynanış videolarıyla benim bu beklentilerimi epey bir aşağıya indirdi. Bakalım ne gibi değişikliklerle karşılaşacağız Assassin's Creed Unity ile ilgili.
Zaten oyunun da bir beta oynanış videosu da yayınlandı tam olarak. İsteyen meraklı kullanacağı da bunu izleyebilirler.
Evet, örümcek bir adamın şeyi gibi duruyordu. Videosu oynanış var zaten. Videosu gibi duruyordu.
Ben kısa kısa teknoloji haberlerine devam edeyim. Aslında biz bu yani ikisi birde çok fazla cep telefonu haberi yapmıyoruz. Biliyorsunuz Mobility isimli programımız var. Biz Erdil Ender'e bırakıyoruz onu bol bol konuşsunlar diye ama bir tane not olarak geçelim. Çok fazla merak ediliyor. 9 Eylül'de iPhone lansmanı gerçekleşecek. Belki cep telefonlarıyla beraber Apple genelde böyle iki türünü yan yana koymayı çok sevmez ama bir tane de saat görürüz Apple tarafında. Merakla bekliyoruz. Çok az kaldı. iPhone'un hemen ardında yine çok heyecan verici bir teknolojik gelişme göreceğiz. Biliyorsunuz IFA'da başlıyor arkadaşlar. 3 Eylül'de Note 4 lansmanıyla başlayacak bizim maceramız. 6 Eylül'e kadar da orada olacağız. Biz Sony ile birlikte gidiyoruz.
Siz de yine Almanya yolcusunuz.
Evet, Almanya'ya gideceğiz. Bir siz geliyorsunuz bir biz gidiyoruz. Allah'tan yakın da çok fazla sıkıntımız olmuyor. Gidip bakacağız orada neler var neler yok. Biz de ilk olarak Sony ile gittiğimiz için Sony standıyla başlayacağız haberlerimize. Daha sonrasında Sony gerçekten çok açık yürekli bir firma. Bize ayrıca diğer firmaları da gezebilmemiz için bir gün veriyorlar orada.
Yani onunla ekstra ilgili şimdi ben bir şey söylemek istiyorum ama program uzayacak diye uzatmak da istemiyorum. Ya bu konuyla ilgili olarak mesela biz de Sony tarafından sağ olsunlar Gamescom'a gittik. Hatta ben donanım haberin katkısı sayesinde gittim. Hı-hı. Yani ikinci bir kişi olarak.
Yani senin paranı bizim maaşımız da ödediler.
Evet, Mesut'un maaşıyla gittim arkadaşlar. Körde keyif yaptım. Şimdi şöyle bir durum oluştu. Bazı kullanıcılar diyorlar ki niçin Xbox One oyunlarına yeterli ilgiyi göstermediniz? İşte Sony size para mı ödüyor vesaire gibisinden yorumlar oldu. Tabii biz forum üzerinden ben şahsen gerekli bilgilendirmeyi arkadaşlara yaptım ama sen burada söylediğin için ben tekrar dile getirmek istiyorum. Hani Sony bize para verdiği için değil, Sony bize fırsat verdiği için biz o videoları yapabiliyoruz arkadaşlar. Mesut'un dediği gibi Gamescom'a adam beni götürüyorsa, hani Gamescom'a götürmesini geçtim ben, yani Gamescom'a Sony tarafından gitmedim. Kendi yani şirketimizin imkanlarıyla gittim. Ve oraya ben o imkanlarla gitmeme rağmen Sony tıpkı kendi şeyle götürmüş gibi bize kendine özel lansmanına bilet ayırttı, yer ayırtmış. Oraya gittik bize ana koltuğumuza kadar sağ olsunlar yani teşekkür ederim onlara tekrardan. 340 bin kişinin katıldığı bir fuarda yani mümkün olduğunca elimizden geldiğince bazı sıralara girdik, deneyim ettik. 2 saat, 3 saat Division'da bekledim. Ne bileyim Far Cry 4'te Gökhan 200 saat bekledi. Yani bu muazzam sıralar arasından bizi çekip çıkarıp siz basınsınız ve basın olarak hani burada yer aldığınız için sizin bir oyuncu gibi sırada beklemenize gerek yok dedi ve gerekli ilgiyi alakayı gösterdi. Sadece Sony değil mesela örnek vereceğim. Çok da fazla lafı uzatmak istemiyorum. Warner Bros. Stüdyoları da aynı şekilde biz gittiğimizde konuşmak istediğimizde tabii buyurun dediler ve bize özel ilgi gösterip hands-on yani birebir olarak benim oyunum bu şu özellikleri var diye anlattılar. O şekilde biz Shadow of the Mordor mesela oynama
yani
şansına
eriştik. Kısacası basına kolaylık sağlarsanız eğer fuar alanındayken basın sizin haberlerinizi yapabiliyor ama basını görmezden gelip kolaylık sağlamazsanız yapabileceğimiz fazla da bir şey olmuyor yani.
Ona istinaden ben mesela Microsoft'un oradaki business kısmına gidip görüşmek istedim. Hani biz Türkiye basınından geliyoruz oyunlarınızı denemek istiyoruz dedim. Ona rağmen ben herhangi bir sonuç alamadım. Ama bu konuyla ilgili olarak arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Microsoft kanadıyla, Türkiye kanadıyla biz gerekli iletişime geçtik. Tabii biz daha öncesinden de iletişime geçmiştik. Çünkü gerçekten de bir iletişim kopukluğundan da kaynaklanan bir şey bu. Türk oyun basını ve Microsoft Türkiye arasında. Özellikle Xbox One'ın lansmanı ile ilgili önemli bir gelişme var. Onu da ilerleyen günlerde sevindirici bir haber olarak umarım sizlerle paylaşabileceğiz.
Ben de kısa kısa birkaç haberimi sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Hızlıca GeForce Titan Z 3000 dolarlık fiyatıyla efsane olan bir ekran kartıydı biliyorsunuz. Ve rakibi, yarı fiyatına satan rakibinden de daha yavaştı. Öyle bir özelliği var 295X2'den. Her neyse bu kartta bir fiyat indirimine gidildi ama tabii ki 2999 dolar olan fiyatı 1000 dolara falan inmedi. 1800 kaç lira tam olarak 1830 dolar olmuş fiyat indirimiyle beraber. İndirim hali bile
yani
bizden.
Yani %25'ten daha fazla bir indirim yapılmış
olduğu halde. Tabii %37 tam. Ama ona rağmen kurtarmıyor kesinlikle fiyatı. Hala daha rakibinden 200-300 dolar daha pahalı satılmakta kart. Ama bu fiyat indirimi Titan Z'yi almak isteyip alamayan, para biriktiren arkadaşlarımızı oldukça sevindirmiştir diye düşünüyorum. Eğer Titan Z almayı planlıyorsanız gün bugündür. Bundan da daha aşağı herhalde geriletmezler kartı, piyasadan kaldırırlar. Unreal Tournament 4 ile ilgili iki tane video yayınlandı. Son haberlerim bunlar. Bir tanesi shaderların üstündeki yetenekleri Unreal gösterebilmek Engine adına. 4. Evet, Unreal Engine 4 ile ilgili. Yağmur efekti ve çok gerçekçi bir sahne tasarlanmış bu tarafta. Bu yağmur efektini özel kılansa bu gerçekçi sahnenin bir GTX 670 üzerinde gösterilmesi ve genel olarak Full HD çözünürlükte 30-45 kare saniye aralığında bir akışkanlık sunması ki muazzam bir görüntü var orada. Evet. Gerçek zaman olarak işlenebilecek belki de en şey görüntülerden bir tanesi.
Yani üzerinde karmış çalışılan ekran kartı da göz önüne alındığında yeni nesil bir grafik motoru diyoruz. Başlangıç aşamasındaki bence Unreal Engine 4 için henüz bir başlangıç bu.
Evet.
Yavaş yavaş oturmaya çalışacak. Ben bu sessiz sakin videolardan ziyade aksiyonu yaşandığı videoları da ilerleyen dönemlerde göreceğimize inanıyorum. Tabii ki bu sonuçta
ama
yağmur
yağmur. Ama teknolojiyi göstermesi açısından evet, gerçekten güzel.
Kesinlikle çok başarılı ve gerçekten ayırt edilemeyecek
noktada. Bir başka teknoloji videosu, bu da son haberim oluyor. Breaking Bad dizisindeki o kabini yapmışlar. Ormanın ortasındaki o karla bulunan bölgedeki o küçük dağ evini Unreal Engine 4 ile beraber renderlamışlar. Ve gerçek zamanlı olarak bir video hazırlamışlar. Yani detaylar, dıştaneler yani muazzam duruyor. Bu Unreal Engine 4 gerçekten tam olarak oyun yapımcıları tarafından kullanılmaya başlandığında, benimsendiğinde PC tarafında diyorum çünkü büyük ihtimal yeni nesil konsollarda birazcık kasacaktır. En azından bu detay seviyesini sunmayacaktır.
Ulaşırlar ya.
İnşallah.
Yani
muazzam oyunlar oynayacağız gibi duruyor ya. Çünkü Unreal 3 ile beraber aslında bakma oyunculuk dünyasında bir açılım yaşandı.
Tabii ki. Ya şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Mesela Unreal Engine 4'te motor hani yeni nesil konsollar çalışır mı çalışmaz mı diyoruz ama bence çok başarılı iş çıkaracaklar. En azından şöyle söyleyeyim. Unreal Engine 3'te bile mesela tabii ki de bu yeni nesil konsolla kıyasladığımızda Unreal Engine 3 eski nesil bir motor olduğu için en üst düzeyde çalışıyor. Unreal Engine 3 ile bile gerçekten de Batman Arkham Knight'ta çok başarılı işler çıkartmışlar. Ben konsollar cephesinde de çok iyi işler çıkaracağını düşünüyorum Unreal Engine 4'ün.
Evet, merakla bekliyoruz. Siz de zaten görselleri görüyorsunuz. Kese kese veriyoruz videoyu ama muazzam. Gerçekten
kesinlikle
çok
başarılı,
etkileyici.
Evet, oyun dünyasından kısa kısa haberlerle birlikte programımızın sonuna gelelim. İlk haberim The Witcher'dan geliyor arkadaşlar. Witcher serisi şimdi de beyaz perdeye aktarılacak ama Polonyalılar tarafından yapılacakmış.
Enteresan.
Çok ilginç bir şekilde. Oyunun yapımcısı da Polonya. Zaten oyunun ilham aldığı
evet,
romanda.
Ama Hollywood'dan bekliyorsun genelde sinema filmi dediğin
evet,
zaman.
Evet, Hollywood'dan bekliyorsun ama o kadar çok sahiplenmişler ki hem kitabı hem de oyunun ardından filmine de Polonyalılar, Lehler el atıyor diyelim. Biz de Tarkan için böyle bir şey istiyorum açıkçası ya.
Tarkan zaten deyince ilk başta aklıma bizim Tarkan geldi yani şarkıcı olan.
Şarkıcı Tarkan evet, değil ya. Ben neyse böyle Tarkan için bir RPG oyunu istiyorum. Yani elimden gelse yapabilecek durumda olsam hakikaten yaparım yani. Öyle bir isteğim var açıkçası. Her neyse Sony kanadı PlayStation Network saldırısını doğruladı arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta PlayStation Network aniden beklenenden daha kısa süre önce bakıma alınmıştı. Bununla ilgili pek çok spekülasyon yer aldı. Bunlardan bir tanesi de DDoS ataklarının gerçekleştiği yönündeydi. Sony bu saldırıyı doğruladı ancak herhangi bir şekilde daha önce PlayStation 3 döneminde yaşanmış olan o facianın tekrar etmediğini ve kullanıcı hesaplarının ve bilgilerinin tamamen güvende olduğunun altını çizdi. Bir diğer haberim, başlangıçta söylemiştik, Amazon'un Twitch ile birlikte birleşmesi sonrasında belki de yayınlar esnasında oyunlar satılabileceğini. Amazon'un yaz sonu indirimleri başladı. Biz öyle söyleyelim arkadaşlar. Şimdilik kendi sitelerinden bu yaz sonu indirimlerini gerçekleştiriyorlar. Ve baktığımız zaman Battlefield 4, FIFA 14, Metro 2033, Tomb Raider, Titanfall, SimCity, Sleeping Dogs, L.A. Noire ve benzeri pek çok başarılı oyuna %90'ın üstünde bir indirim gerçekleştiriliyor. 1 Eylül tarihine kadar bu indirimler devam edecek ve bu indirimlerden elde ettiğiniz kodları da Steam üzerinden aktive edebiliyorsunuz. Ben şahsen Bioshock Infinite aldım ve oradan 10 dolara zamanında çıktığında almıştım. Yani kısa süre sonra 10 dolara satılmaya başlamıştı. Ve 10 dolara satın alıp Steam üzerinden oynamaya başladım. Şimdi Amazon'da iş görür yani.
Taha, sözünü kesiyorum. Nvidia'dan bir resmi açıklama geldi şimdi. Ben de onu okuyordum.
Son
bu
dakika.
Point of View ile ilgili hani sahte ekran kartlarında bir açıklama yok Nvidia'dan denmişti ya. Nvidia'dan açıklama geldi. Point of View CEO'su Bijon Soli bir açıklama yapmış. Demiş ki bu bizim üreticimiz olan COSATEC'te yaşanan bir sıkıntıdan kaynaklı demiş. Yani direkt Point of View'ün bu ürünlerini ürettirdiği fabrikadan böyle çıkmış. Gerçekten Point of View'müş o.
Yapan.
Yapan evet ekran kartlarını. Ve şu anda demiş biz COSATEC'le beraber eşgüdümlü olarak bu sorunun fabrikadaki ne tip bir durumdan kaynaklandığını araştırıyoruz demişler.
Fabrikaya Çinli kaçmış.
Zaten Çin'deki bir fabrika.
Ha, öyle mi? Evet, araya Çinli yani. Kaçmış diyecektim ama Almanya menşeli.
Demek
zannettim.
Orada demek ürün tedariğinde ya da başka bir şeyde bir sıkıntı oldu ki koskoca firma sürekli ürün tedarik ettiği tedarikçisine böyle bir ürün gönderdi. Değişik
peki
bir...
bu bir seri mi acaba? Bir tane üründe değil.
Tabii ki böyle bir seride zaten şu anda bu tip hatalı ürünlerin hangi retail'lara gitti yani daha doğrusu satış mağazalarına gitti. Hangi kullanıcı ulaştığı kısmını araştırıyorlarmış. Hepsini geri çağıracaklarmış. Hepsini geri toplayıp yenileriyle değiştireceklermiş. Genel olarak hani bu problemin neden oluştuğu konusunu araştırmaya devam ediyoruz diyorlar. Ama gerçekten de Point of View markası sahte değilmiş. Direkt olarak bildiğin güvendiğin bir markadan farklı bir ürün gelmiş. Kalite kontrol aşamasında demek ki çok büyük sıkıntılar var.
Evet, buradan kısa kısalarıma ben kaldığım yerden devam edeyim. Kinect bağımsız olarak 149 dolardan satışını gerçekleştirecek arkadaşlar resmi olarak Microsoft tarafından duyuruldu. Xbox One için uyumlu olan Kinect'ten bahsediyoruz. Zira PC için Kinect 2 geçtiğimiz Temmuz ayında yanılmıyorsam çıkışını gerçekleştirmişti ve 199 dolardan hani 200 dolardan satışa çıkmıştı. Eğer Xbox One'ınızı Kinect'siz olarak alırsanız ve daha sonra bir Kinect almak isterseniz 150 dolar fiyatla satın alabileceksiniz. Şu anda 7 Ekim tarihinde Kuzey Amerika'da çıkışı gözüküyor. Büyük ihtimalle ülkemizde ve Avrupa'da da yakın süre zarfında Xbox One lansmanında tabii Türkiye'de çıktıktan sonra Kinect'i de ayrıca alabileceğiniz konuma gelecektir.
Yine bir resmi açıklama var ondan da şey yapayım. Murat tabii, Gecebiri'den
flash,
gelmiş.
Flash flash diye böyle aşağıya.
Daha doğrusu Gebeceri diyeyim. Ben tamam. Sürekli Murat Bey'in ismini soy ismini söylerken şaşırıyorum. Gebeceri'den yine bir açıklama gelmiş ve açıklamasında şunu söylüyor. Diyor ki 6 yıldır çeşitli görevlerle çalıştığım Sony Eurasya'daki görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum diyor. Ama aslında bu bir ayrılık aynı zamanda da yine Sony'de yeni bir başlangıç. 1 Eylül itibariyle de Sony Dubai organizasyonunda organizasyona transfer oluyorum ve Mısır'dan sorumlu ülke müdürü olarak çalışmaya başlayacağım demiş. Biz biliyorsun bunu bildirmiştik. Sony'de bu eğlence ürünleri grup müdürü mü deneyim, grup başkanı mı diyelim
grup
artık?
Grup başkanı diyelim.
Evet. Murat görevinden ayrılıyordu ve artık Dubai organizasyonuna Mısır yönetmek üzere katılıyordu. Evet, bu ayrılma süreci de gerçekleşmiş durumda Sony tarafında.
Hayırlı
Türkiye'de.
Olsun diye.
Evet, gerçekten kendisi de çok eğlenceli, çok işten biriydi. Yani beraber yurt dışına gitme fırsatı da buldum ben. Bu Vita zamanında NGP olarak geçiyordu biliyorsun.
Evet.
Biz o zamanlar ilk deneyimleyen
Project ekip... Yok, Natal diyecektim. O Kinect'in şeydi.
Evet, ilk deneyimleyen kişi olma özelliği taşırmazdı Türkiye'de. Beraber gidip bu daha prototiplerini denemiştik. HDMI çıkışı falan vardı. Bizi oldukça şaşırtmıştı mesela. Direkt cihazın üstünde oyunları oynarken. Tabii ki son nihai sürümde HDMI çıkışını kaldırdılar konsola rakip olmasın diye. Ama kendisine de gönül görevinde başarılar diliyoruz tabii. Bizim için üzücü. Kendisi için de sevindirici bir haber olsa gerek. Çünkü bir ülke müdürü oluyor sonuçta. Direkt ülkeden sorumlu oluyor.
Yani hayırlı olsun evet. Diyelim tekrardan. Ve buradan ben son iki hatta üç haberimi geçeyim. Bir söylenti GTA 5 için yayınlandı arkadaşlar. Resmi orijinal PlayStation dergisinin Eylül kapağında zombi temalı bir kapak yapılmış ve bu kapakta Dead Island 2'yi görüyoruz. The Walking Dead'i görüyoruz. Aynı zamanda da Resident Evil HD Remastered'ı görüyoruz. Ama bunların yanı sıra GTA 5 yazıp yanına bir soru işareti koymuşlar. Hal böyle olunca da pek çok kişinin aklına tıpkı Red Dead Redemption'da olduğu gibi GTA 5 için de böyle bir ayrıca bir ek paket veya bir DLC içeriği gelir mi zombi temalı diye söylenti oluşturmuş durumda. Bakalım ben açıkçası GTA 5'e pek yakıştıramıyorum niyeyse. Red Dead Redemption'a çok hoş olmuştu, başarılı evet, olmuştu doğru. Ama GTA 5'te nasıl duracak bilmiyoruz ama Rockstar genellikle kaliteli işler yapıyor. Bir diğer haberim Pokemon temalı dövüş oyunundan. Pokken duyuruldu.
Çok enteresan. Tekken'in yapımcısının yapması mesela.
Harada, bir... Harada Reis yapıyor. Enteresan. Tekken'in yapımcısı tarafından geliştiriyor arkadaşlar. Bu Pokemon oyunun...
Oynanır ama çok da eğlenceli olacağını
kesinlikle
düşünüyorum.
Kesinlikle eğlenceli olacağını düşünüyorum ben de. Pokken'de arkadaşlar sadece dövüşçü Pokemonlar yer almayacakmış ve pek çok farklı türden Pokemonlar dövüş sahasındaki yerini alacakmış. Harada tarafından geliştiriliyor olması, Tekken'in yapımcısı tarafından, bu oyun hakkındaki ümitlerimizi de üst seviyeye taşıyor diye
şimdi
düşünüyorum ben.
Şimdi iyi bir iş çıkartırlarsa, en azından yenilikçi fikirler koyarlarsa bu bir efsanenin başlangıcı olabilir. Hatta ileride Nintendo belki de onu bir Pokemon dünyasının bir parçası haline getirebilir.
Tabii ki
yani
olabilir.
Dövüş sistemini. Bakalım yani, çünkü Pokemon dünyası çok zengin, çok popüler bir konu. Dövüş sistemini nasıl yapacaklarına çok bağlı bu. Gerçek
evet, yani
zaman dövüş sistemini.
Çünkü artık 400'den fazla yanlış hatırlamıyorsam Pokemon
evet,
var.
Evet, bir de sıra tabanlı dövüşüyorlar sonuçta. Yani tabii bütün canım, oyunlarında sıra tabanlı bir dövüş
Japon
sistemi
RPG'si
var.
Japon RPG'si normalde temelinde. Hatta kart oyunu bile diyebiliriz. Kart oyunu temelli bir oyun. Bakalım yani dövüş oyunu nasıl bir şey çıkaracak
evet,
ortaya. Son haberim de özellikle Xbox One kullanıcılarını ilgilendirecek bir haber arkadaşlar. Forza Horizon 2 için 16 yeni araba ve 16 Eylül'de yayınlanacak demosu duyuruldu. Ben Forza Horizon serisini beğeniyorum şahsen. Simülasyon oyunlardan ziyade arcade türü yarış oyunlarını seven birisi olarak karnaval tadında devam eden bu seriyi merakla bekliyorum kendi adıma.
Evet, bir sürü e-posta gelince ben de buradan bir tanesini kaptırdım, kendimi cevap veriyordum artık. Gerçekten güzel oldu, programın içine denk geldi bazı resmi açıklamalarda.
Bundan sonra canlı yayın yapalım bari, flash flash.
Eğlenceli olur değil mi? Flash de böyle bir haber geldi arkadaşlarımdan falan diye bir de kulak dinliyormuş gibi yaparız. Bir ikisi birin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için eğlenceli bir program olmuştur. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.
Bu arada sona da yaz bitiyor ya. O biten yazı iyi hatırlayalım
ben
diye.
Ben daha tatil yapamadım. Sen böyle deyince yüzüm bastı beni.
Evet, eğlenceli bir yüzme, deniz ne diyeyim artık, tatil videosu koyalım dedim. Hem teknolojik araçlar var hem de eğlencenin dibine vurmuş genç arkadaşlarımız. En azından izlerken siz de bu yazı böyle bir sevgiyle, hüzünle yad edelim değil mi?
Noktalayalım.
Bir de okullar da açılıyor şimdi, arkadaşların içinde böyle bir kıpırtı vardır.
Bizim de kıpırtı var içimizde, oyun dünyası için hareketli günler başlıyor.
Evet, gerçekten öyle. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.